Pek kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programında yine sizlerle birlikteyiz. Allah'ın rahmetini ümit etmek konusundaki hadisler, yani rahmetle ilgili, rahmetin genişliğiyle ilgili hadisler inşallah okuyacağız. Riyaz-ı Salih'in 413. hadisine geldik. Ubade bin Samit radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar: Men şehide en la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluh ve enne İsa abdullah ve rasuluhu ve kelimetuhu elkaha ila Meryem ve ruhum minh ve ennel cennete hakkun ven nara hakkun اَدَخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ Kim Allah'tan başka ilah yoktur, yalnız Allah vardır, şeriki yani ortağı yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve Resulüdür. İsa da Allah'ın kulu ve elçisidir. Meryem'e bıraktığı, ilka ettiği kelimesi ve Allah tarafından hayat verilen bir ruhtur. Cennet haktır ve gerçektir, cehennem de haktır ve gerçektir diye şehadet ederse Allah o kimseyi ameli ne olursa olsun cennete koyar. İman esaslarının bir yönünü, bir kısmını zikrediyor bu hadis-i şerif. Daha çok belki Hristiyan olan birisinin Müslüman olması için gerekli olan, söylemesi gereken şeyler. Çünkü Allah'a, Resulüne iman etmekle birlikte Hristiyanlıktaki yanlış itikatlarını bırakmamış olabilir bir insan. Tam Müslüman olması için Hristiyanlıktaki yanlış itikatlarını, Yahudilikteki yanlış itikatlarını veya varsa başka yanlış düşünceleri, inançlarını da bırakıp bütünüyle İslam itikadına sahip olması gerekiyor. Hadis-i şerifin Müslim'deki farklı bir rivayetinde şöyle buyurulmuş: Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed Allah'ın Resulüdür diye şehadet eden kimseye Allah cehennemi haram kılar. Daha özet genel olarak söylenmiş. Yani boş bir zihnin, inansız bir insanın iman etmesi için bu kadar yeterli, ama yanlış itikatlarla dolu bir zihin tabii ki o yanlış düşünceleri bırakmak durumunda. Hadis-i şerifin açıklaması: Allah'ın rahmetini ümit etme konusunda en büyük güvencelerden birini kendisinde bulunduğumuz bu hadis-i şerif, imanı esas alan en kapsamlı hadislerdendir. Peygamber Efendimizin bu hadislerinde ehli kitaptan farklı olarak İslam'ın inanç çerçevesini belirlemiştir. Zira hadiste Allah'tan başka kendisine kulluk yapılmaya layık herhangi bir ilah olmadığı, yalnızca Allah'ın var olduğu, eşi ortağı bulunmadığı, Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın kulu ve Resulü olduğu ısrarla ifade edilmektedir. Ayrıca Hz. İsa'yı teslis akidesi gereği Allah veya Allah'ın oğlu tanıyan Hristiyanlar ile Hz. İsa'nın peygamberliğini inkar ederek annesi Meryem'e zina iftirasında bulunan Yahudilerden farklı olarak İsa'nın da Allah'ın kulu ve Resulü olduğu ifade edilmiştir. Hazreti İsa hakkında iki grup var. Birisi ifrata kaçıyor, birisi tefrite. Birisi ilah olduğunu, ilahın oğlu olduğunu söylüyor. Birisi yani iftira atıyor, peygamber olmadığını söylüyor. Dolayısıyla İslam bunun ortasında, onun ne ilah ne de peygamber olmadığını değil, Allah'ın bir peygamberi olduğunu ifade ediyor. Aynı şekilde Hazreti Ali ile ilgili de Efendimizin bir sözü var. Hazreti İsa gibi diyor, senin hakkında da insanlar ikiye ayrılacak. Bir grup ifrata kaçacak, bir grup tefrite kaçacak diye. Ancak bir kısmı Hazreti Ali ile ilgili ifrata kaçmış. Bir kısmı da onun aleyhinde hutbeler okutmuş. Yani işin ortasını, itidalini bulmak gerekiyor. Nitekim Nisa suresinin 171 ve 172. ayetlerinde Allah'ın tekvini bir emirle Meryem'in rahmine bıraktığı bir kelimesi ve Allah'tan sadır olan ol emriyle vücut bulmuş bir ruh olduğu ifade edilmektedir Hazreti İsa'nın. Yani bu hadisteki ifadeler aslında Nisa suresi 171-172. Ayetlerden alınmış ifadelerdir. Efendimiz Kur'an'dan aldığı ifadelerle bunları söylemiştir. Hadiste yer alan Hazreti İsa hakkındaki bu kayıt, cennete girebilmek için İslam'ın belirlediği çerçevede sağlam bir tevhid inancına sahip olmak gerektiğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla Hristiyanların ve Yahudilerin artık özellikle Hazreti İsa hakkındaki inançlarını düzeltmeleri gerektiği, kendi inançları üzere kaldıkları sürece tevhide inanmış olmayacakları ve tabii sonuç olarak da cennete giremeyecekleri anlatılmaktadır. Her şeyin bir esası vardır, usulü vardır. İslam da esaslar koymuştur. Onu belirleyen de Cenab-ı Hak'tır. Bildiren Peygamber Efendimiz'dir. Dolayısıyla herkes ya bana göre böyle, bana göre böyle olması lazım gibi düşünceleri bırakıp Cenab-ı Hak nasıl istiyorsa, Peygamberimiz nasıl bildirdiyse o şekilde bir imana, o şekilde ibadetlere, o şekilde bir ahlaka ve muamelata sahip olması gerekiyor. Eğer cennete girmek istiyorsa, istemiyorsa beğendiği gibi düşünebilir, beğendiği gibi bana göre diyebilir. Çünkü her şeyin bir karşılığı var. Nitekim peygamberler içinden sadece Hazreti İsa'nın burada zikredilmesi de ehli kitabın onun hakkında yanlış inanışlara sahip olmaları sebebiyledir. Müslim'deki rivayette 8 cennet kapısından hangisini isterse ondan cennete koyar ifadesi bulunmaktadır. Yani cenneti hak etmiş olur, Cenab-ı Hak ona lütfeder, daha doğrusu rahmetiyle o kadar bir rahatlıkla girer ki hangi kapıdan isterse oradan girer. Buhari'deki ameli ne olursa olsun beyanı ümit vermek bakımından daha güçlü gözüküyorsa da iyice düşünüldüğü zaman her iki ifadenin hemen hemen aynı seviyede ümit verici olduğu anlaşılmaktadır. Zira 8 cennet kapısından herhangi birini tercih hakkı amelinin ne olduğuna bakılmadığını gösterir. Yani ameline göre aslında kapılar, hani Reyyan kapısından oruç tutanlar girer, namaz kapısı, zekat kapısı gibi ibadetlere göre de kapılar var. لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ. Yani her kapının belirli grupları vardır diye. Ameline göre bir kapıdan girmesi gerekirken böyle ona bir rahmet geldiği zaman istediğin kapıdan gir, amelin olup olmadığı önemli değil diye böyle ona bir genişlik tanınmış olur. Alimlerimiz mümin olanın cennete girme bahtiyarlığını mutlaka tadacağını, bunun ise ya doğrudan veya işlediği günahların cezasını cehennemde çektikten sonra gerçekleşeceğini bildirmişlerdir. İmanı varsa mutlaka sonunda girecek. Ya hesapsız girecek baştan, ya da hesaba çekilip cezasını çektikten sonra girecek. Cenab-ı Hak iman nasip etsin bütün kullarına. Ancak sahih Müslim'deki Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed Allah'ın Resulüdür diye şehadet eden kimseye Allah cehennemi haram kılar hadisi, her ne kadar cehennemde temelli kalmayı haram kılar şeklinde yorumlanmışsa da Allah'ın ve Resulünün bildirdiği şekil ve muhtevada inanç sahibi olanların cehennem azabından emin olacakları tespit etmekte bu hadis, başka bir şart koşmadığı için de önceki rivayetten daha büyük bir ümit telkin etmektedir. Yani hiç ateş görmeden. Ümit konusuna böylesine mutlu bir sonucu belirleyen hadis ile giriş yapmak, ümit kapılarını sonuna kadar açmış olmak bakımından pek münasip düşmüştür. Yani İmam Nevevi de burada güzel bir tercih yapmış, güzel bir tertip yapmıştır. Hakikaten hiç ateş görmemesi, iman ehli bir insanın kusurlarının affedilmesi büyük bir rahmettir Allah'tan kullarına, büyük bir rahmettir. İmam Müslim'in rivayet ettiği bu hadisin bir de güzel macerası vardır. Hadisin ravilerinden Sunabihi diyor ki, kendisi ölüm döşeğindeyken Ubade bin Samit'i ziyarete gittim. Sahabi Ubade bin Samit vefat edecek artık, vefat yaklaşmış. Tabiinden Sunabihi onu ziyarete gitmiş. Durumunu görünce üzüntümden ağlamaya başladım. Sahabeye çok kıymet veriyor o zamanki insanlar. Allah Resulü'nü görmüş, onun bir sahabisi var diye onları çok seviyorlar, onlara çok değer veriyorlar. Ve devamlı etraflarını dönüyorlar ki Peygamberimizden bir hadis bize nakleder mi diye. Onun için onun hastalığını görünce ağlamış. Bunun üzerine bana sakin ol. Neden ağlıyorsun bakayım? Allah'a yemin ederim ki benden şahitlik yapmam istenirse senin lehinde şehadet ederim. Yani iyi bir Müslüman olduğuna şahitlik ederim. Bana şefaat yetkisi verilirse sana şefaat ederim. Gücüm yeterse mutlaka sana yardımcı olmaya çalışırım dedi. Demek ki talebesi, çok sık görüştüğü bir talebesi olduğu için bunları söylemiş sahabi. Sonra da şunları ilave etti. Allah'a yemin ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğim içinde sizin için müjde, hayır bulunan her hadisi bir hariç mutlaka size rivayet ettim. O bir tek hadisi de son demlerimi yaşadığım bugün şu anda söyleyeceğim. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed Allah'ın Resulüdür. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye şehadet eden kimseye Allah cehennemi haram kılar buyururken işittim. Sahabiler tabi bu tür çok müjde ihtiva eden hadisleri söylerken tereddüt ediyorlar. Acaba insanlar tembelliğe düşer mi? Bu hadise güvenerek amellerinde eksikler, kusurlar olur mu diye. Onu ertelemiş ama o hadisi nakletmeden de gitmek istemiyor. Yani ölüp gitse diyor, gitsem bu hadis-i şerif bilinmeyecek. Bilen yok. Dolayısıyla o bilgiyi de, Efendimizin o mübarek sözünü de yok etmek istemiyor. Artık son demlerinde rivayet ediyor. Böyle başka sahabiler de var. Başka hadislerde rivayet etmişler. Bu hadise açıkça gösteriyor ki Ubade bin Samit Hazretleri son demlerini yaşarken gerçekten büyük bir ümit içinde bulunuyor ve büyük bir ihtimalle Allah'ın huzuruna çıkacağını düşünerek ağlamaya başlayan Sünabihi'yi de Resulullah'tan öğrendiği ilahi bir müjde ile teselli ediyordu. İman olduktan sonra korkulacak bir şey yok diye. Müjde dozu yüksek olan ve helal haram gibi fıkhi bir hükümle ilgili bulunmayan hadisleri tembellik etmesinler diye son ana kadar rivayet etmemek ashab-ı kiramın yapa geldiği bir uygulamaydır. Onlar bir gerçeği, bir emaneti gizlemiş olmanın vebalinden çekinerek son anda böylesi hadisleri rivayet etmişlerdir. Teessümen, yani günaha gireriz korkusuyla ilmi gizleriz diyor. İlmi gizlemek de, çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Beni İsrail alimlerinden ilmi gizlememeleri konusunda söz aldığını bize bildiriyor ki bu bizim için de geçerli. Onun için bir bilgiyi gizlememek, onu nakletmek gerekiyor. Hadisten öğrendiklerimiz, iman ümitli olmak için yeterlidir. İman çok büyük bir değer. İman ki ilahi ne büyük cevherdir diyor ya Mehmet Akif. İmansız yürek sinede bir yüktür. Yani iman yoksa hakikaten yani insanın da bir anlamı yok. O kalbin de bir anlamı yok. Ancak ağırlık eder diyor. İman bütün anlamını veren insana imandır. Çünkü insan ruhuyla insandır. Bedeniyle değil. O ruhta da imanın nuru olması lazım. İbadetlerin nuruyla o ruhun aydınlık olması lazım. Sonsuzluk alemine uçacak olan o ruhtur. Bedenimiz topraktan gelip tekrar toprağa dönecek olan bir emanettir. Cenab-ı Hak kıyamet günü o ruhumuza yeni bir elbise, yeni bir beden yine giydirecektir. Tevhide sahip çıkmak Allah'ın rahmetine kavuşmak için yegane şarttır. Tevhide sahip çıkmak gerekiyor. İmanın da tevhid üzere olması lazım. Yani Hristiyan benim de imanım var diyebilir. Yahudi benim de imanım var diyebilir. İmanın en son peygamberin tarif ettiği şekilde tevhid üzere olması gerekir. Ehli kitabın bilhassa da Hazreti İsa hakkındaki inançları hatalıdır. Bu konuda İslam'ın belirlediği esaslar geçerlidir. Bugün de maalesef bu yanlış inançlara sahip olan insanlar var. Bunun yanında farklı farklı pek çok yanlış inançlar ortaya çıkaran insanlar da var. Bütün bunları da vazgeçip bunları bir tarafa bırakıp İslam'ın ortaya koyduğu inanç esaslarına sahip çıkmak, sarılmak gerekmektedir. 4. Cennet müminler içindir. Peygamber Efendimiz hani ilan ettiriyor zaman zaman. Bir sahabeyi gönderiyor, git diyor, ilan et, cennete ancak mümin olanlar girebilecektir. mümin olmayan cennete giremeyecektir. Hani bazıları çıkıp böyle kendine göre akıl yürütüyor. İşte Edison'u da cennete koyalım, şunu da cennete koyalım, bunu da koyalım. Yani bizim işimiz o değil. Bizim işimiz esası belirlemek. İmanı varsa Edison da girer cennete, Kant da girer, diğer felsefeciler de girer. İmanı varsa, imanlı öldüyse onlar da girer. Ama imanı yoksa bizim belki zahiren Müslüman zannettiğimiz bir insanlar bile Allah korusun imansız öldülerse onlar da giremezler. Dolayısıyla bu iş kim girer kim giremez bizim işimiz değil, ama şunu biliyoruz ki imansız cennete girilemez. Dolayısıyla imana herkesin sahip çıkması, imanına sahip çıkması, imanını kuvvetlendirmesi, imanını koruması gerekir. Bu hassas bir konudur. 5. Yaşarken korkunun ölüm öncesinde ümidin fazla olması uygundur. Yani hayatta normal günlerde yaşarken sağlıklıyken korkulu olmak, Allah'tan korkmak, endişeli olmak, endişe biraz daha fazla, acaba son nefeste imanımı koruyabilir miyim diye. Ölüm düşeğindeyken ise imanın, hüsnü zannın, ümidin fazla olması. Allah'ın izniyle imanlıyız. Elhamdülillah Rabbimiz de imanımız hürmetine bizi cehenneme haram kılar, cennete ulaştırır diye ümitli olmak gerekir. Diğer bir ifadeyle ölürken ümitli olabilmek için korku yoğun bir yaşayışa sahip olmaya bakmak gerekir. Bazen böyle dünyada korku içinde yaşayanlar ahirette emniyet içerisinde oluyor. Bunun tersi, dünyada emniyet içerisinde hiç korku duymadan keyfine göre yaşayanlar da ahirette korku içerisinde oluyor. Dolayısıyla bu dengeyi de ona göre ayarlamak gerekiyor. Ayet-i kerimelerde de bunu görüyoruz. Ebu Zer radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah Teala'nın şöyle buyurduğunu haber vermiştir. Kutsi hadis diyoruz buna biz, değil mi? Yüce Rabbimiz buyurmuş ki Men ca'e bil haseneti felehu aşru emsaliha اَوْ اَزْيَدُ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا اَوْ اَغْفِرُ وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً وَمَنْ لَقْيَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِئَةً لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقِيْتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً. Gerçekten ümit dolu, müjde dolu bir hadis-i kutsi. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kim bir hayır işlerse ona onun 10 misli vardır veya daha da artırırım. Kim bir kötülük işlerse ona da onun misli vardır ya da tamamen affederim. Kim bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Karış biliyorsunuz daha küçük, arşın ise tek kolumuzla daha uzun. Kul birazcık Allah'a yaklaşma gayretinde bulunsa Allah ona daha fazla yaklaşır. Kim bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. Bir kol mesafesi yaklaşırsa Allah iki kol, kucak dolusu yani bir kulaç. İki kolumuzu açtığımızda kulaç oluyor. Kim bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak varırım. Yürüyerek kul Allah'a doğru gitmek isterse kul ona koşarak daha hızlı, daha çabuk gelir. Kim bana hiçbir şeye ortak koşmamak şartıyla dünya dolusu günahla gelirse ben kendisini o kadar mağfiretle karşılarım. Şirk koşma, imanı sağlam olsun. Hataların çok da olsa, dünya dolusu hata da olsa ben de onu dünya dolusu mağfiretle karşılarım ve o günahları toz olur gider. Bir anda uçar yok olur. Tabii ki bu hadis-i şeriflerde en önemli, bu hadis-i kutsilerde en önemli husus veya ayet-i kerimelerde bu şekilde müjde veren ayetlerde en önemli husus kulun asla tembelliğe, rehavete kapılmaması. Bunlar ümit veriyor. Hakikaten işin sonunu bildiriyor. Buna dayanarak yani nasıl olsa günahlar, dünyada olsa günahımız olsa affedilecekmiş diye günaha dalması bir insanın Allah korusun günahlardan çıkamamasına, hatta belki imanını bile muhafaza edememesine sebep olabilir. Dolayısıyla bu imanı, burada istenen imanı koruyabilmek için günahlardan uzak durmak gerekir. Bir de bu sonucu bildirdiği için belki insan cezasını çekip ondan sonra affedilerek cennete gidecektir. Yani cezasını çektikten sonra affetmenin manası ne denebilir? Çünkü insan o günahlara hakikaten o günahlara asla cennete girmesi mümkün değildir. Onlar için birazcık ceza çeker ama çoğunluğu affedilir. Zaten amelleriyle cenneti kazanması mümkün değil. Yani cenneti Allah'ın lütfuyla, rahmetiyle ancak kazanabilir. O af olmadan o cennete girmesi mümkün değildir. Dolayısıyla onu düşünmek lazım. Onu da, o da göze alınacak bir risk değil asla. Yüce Rabbimizin rahmetini ümit etmek bakımından bu hadis-i kutsi bize yeterli güvenceyi vermektedir. Zira Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri şirk koşmamak şartıyla kullarından huzuruna dünya dolusu günahla çıkacak olanları bir o kadar af ve mağfiretle karşılayacağını bildirmektedir. Bu müjdeden önce de iyiliğe 10 misli ile veya daha fazla, kötülüğe de sadece misliyle veya af ile karşılık vereceğini bildirmektedir. Bir de kuluna yaklaşmasının daha fazla olduğu ile ilgili meseleler var. Karış, arşın ve kulaç gibi mesafe ve uzaklık ölçülerini zikretmekten maksat, Allah Teala'nın kulların güzel gayretlerine süratle mukabele edeceğini ve ibadetlerini kat kat sevapla karşılayacağını anlatmaktır. Yani kulun niyetine göre, ufacık bir gayretine göre Cenab-ı Hakk'ın ona çok daha fazla lütuflarda, rahmette bulunacağını ifade ediyor bu. Allah'ın kuluna süratle karşılık vereceğini, rahmetinin pek geniş olduğunu mecazen ifade etmektedir. Yoksa bu mesafelerin Allah için düşünülmesi mümkün değildir. Cenab-ı Hak mekandan, mesafeden münezzehtir. Yoksa bu mesafelerin Allah için düşünebilmesi asla mümkün değildir. Bir başka şekilde söyleyecek olursak, bu hadisi kutsi Allah Teala'nın farklı sıfatlarının tecellilerini anlatmaktadır. Bu sebeple de kelimelerin zahiri anlamları dışında uygun manalara yorumlanması gerekir. Hadisten öğrendiklerimiz, Allah Teala yapılan ibadet ve iyiliklere 10 katı ya da daha fazlasıyla, kötülüklere ise misliyle karşılık verir veya affeder. 2. Şirk koşmadığı müddetçe kulun ne kadar günahı olursa olsun Allah'ın rahmetinden ümit kesmemesi gerekir. Zira Allah Teala kulunu bir o kadar af ve mağfiretle karşılayacaktır, karşılayabilir. Başta da affedebilir, bir müddet sonra da affedebilir. Ama en güzeli bu. Bu hadislerden rahmet müjdesini almak ama gayretimizi de artırmak. 3. Allah kullarının ümitlerini boşa çıkarmaz. Cenab-ı Hak inşallah bu kendisinin verdiği, Peygamber Efendimizin lisanla verdiği bu güzel müjdelerle gönlümüzü ferahlatsın. Amellerimize kuvvet, imanımıza kuvvet versin. İbadet hayatımızı ziyadeleştirsin inşallah. Kendisine yaklaşmayı nasip etsin. Bu hadis-i kutsi'de ifade edildiği gibi biz Rabbimize doğru yaklaşma gayretinde olalım. O bize daha çok yaklaşacak, bizi kendisine yaklaştıracaktır. Mukarrabin dediğimiz Allah'a yaklaştırılanlar cümlesinden kılacaktır kıymetli dinleyenler. Cenab-ı Hak cümlemizi mukarrabinden eylesin inşallah. Yeni bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.